Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat'ta Profesör İhsan Yılmaz'la birlikteyiz. Cemaat, demokrasi, medya, şeffaflık çok iç içe girmiş. Türkiye'de aslında varlığına muhtaç olduğumuz kavramları tartışıyoruz. Bunların konuşulmaması, tartışılmaması, eksik kalması bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun temel nedenlerinden biri. Geçen hafta sözü bitirirken bir sivil toplum kuruluşu olarak ortaya çıkan bir dini hareket mi diyelim ya da işte eğitim hareketi ne dersek diyelim. Bir kurumun, hareketin giderek aslında şiddet ve yargı tekelini ele geçirmeye çalıştığını, silahlı kuvvetler ve emniyet olmak üzere, bunu illa bir darbe ya da başka bir şey için söylemiyorum ama ya kendini güvende hissetme ya da o gücü belki başta kendini güvende hissetme diye başladı ama giderek güçlendikçe güç zehirlenmesiyle onun da sıkıntıları olduğu, işte elinde silah olan, bunu halka karşı kullanma yetkisi olan kişilerin hukuk ya da seçilmişler dışında başka bir yerden talimat almasının bedellerinin ağır olduğunu fark ettik. Sen ne diyorsun burada? Nerede patladı iş? Nerede başladı çürümeye?
Evet, yani söylediğin şey gerçekten çok önemli. Tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. Yani önce kendini güvende hissetmeyle başladı. Kendini güvene almayla başladı. İşte ilk programda konuşmuştuk. Hani Türkiye'deki insanların korkuları, mağduriyetleri, 100-150 yıldır devam ede gelen şeyler, farklı farklı gruplar. Gayrimüslimler bunun en ağırını yaşadı, soykırımlarla ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarıyla vesaire. Ondan sonra da işte Kürtler, Aleviler hala yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi ama dini gruplardı. Nasıl?
Eşcinseller şu anda çok ağır.
Tabii LGBT, evet, şu anda hedefte onlar var. Sayıları çok da olmasa ama işte onlara saldırmak puan getiriyor muhafazakar camiada vesaire maalesef. Yani ideolojik, cinsel, dini, sosyolojik azınlık, ne tür azınlık olursa olsun, illa bu böyle ırkçı, renk anlamında, siyahi anlamında falan olmak zorunda değil. Senden farklı olan kim varsa, azınlıkta olan, fikir olarak da bu olabilir, başka olabilir. Türkiye'de maalesef tek tipleştirici bir ideoloji var, o Osmanlı'nın parçalanmasının getirdiği travmalarla. Hepimiz birbirimize benzersek ülkede problem çıkmaz deniliyor. Ama işte bakın, birbirine bayağı bir benzemeye başlamış olan iki din tabanlı grup bile birbirine girdi yine. Yani AKP ve cemaati kastediyorum. Yani birbirine benzemenin sonu yok. Herkes aynı tip olsa, aynı boyda olsa, birisi hafif sarışın olacak, öbürü başka olacak, biri şişman olacak, biri zayıf olacak. İnsanlar birbirlerine bu anlayışsızlık olduğu müddetçe, kendine benzetmeye çalışma zihniyeti olduğu müddetçe yemeye devam edecekler. Aklın yolu bir. Batı dünyası da bunları çok yaşamış. Çok ideal, böyle hepsi çok iyi insanlar, melek anlamında demiyorum ama çok kanlı şeyler yaşanmış. 30 yıl savaşlarını düşünün. 1718-1748 arasında Avrupa nüfusunun 1/3'ü ölmüş, öldürülmüş, katledilmiş. Din savaşları bunlar. Yani ama sonunda bir sekülerizm çıkıyor, milli devlet anlayışı çıkıyor. İnsanlar bir arada yaşamayı kabul ediyorlar farklılıklarına rağmen vesaire. Hatalarına rağmen bir sistem ortaya çıkmış. Maalesef Türkiye 150 yıldır bu sistemi almaya çalıştığı halde gardrop, işte Atatürkçülü tabiri vardı mesela, şekilsel şeylerini alıp işin özünü içselleştirmiyor. Yani insan haklarıdır, bir insanın insan olduğundan dolayı sahip olması gereken haklardır, karşılıklı birbirine tahammül etmedir vesaire, yok. Neyse, çok uzatmayayım. Cemaat işte bu korkularla devletin içinde de bizden insanlar olsun güdüsüyle hareket etti. Ben şahsen hep böyle olayı gördüm. İşin içinde yaşarken, pek çok insanla görüşürken, işte devlete birileri girsin diye böyle uğraşan, mücadele eden insanların hal, tavır, söylemlerine bakarken hiçbir zaman şöyle bir şey görmedim, işitmedim. Böyle bir şeye vakıf olmadım. Yani Biz girelim işte, ondan sonra gücü ele geçiririz. Sonra milleti şekillendiririz. İstediğimiz gibi yaparız, yönetiriz falan filan. Böyle bir şey yoktu. Yani anlayış şuydu. İşte güç, insanları güçle birilerini değiştirmeye çalışmak münafık yapar. Yani bu münafık gayrimüslimden de kötü, kafirden de kötü bir şey. Çünkü iki yüzlü birisinden bahsediyorsunuz Kur'an'a da bakıldığında. Dolayısıyla siz devlet gücüyle insanları çok daha kötü bir noktaya götürüyorsunuz. Sıfırsa veya eksi birse, hani dini perspektiften baktığınızda söylüyorum. Yoksa o insanlar sıfırdır, eksi birdir anlamında asla söylenmez. İnsanlar sonuçta. Siz eksi birden bunları eksi 10'a 20'ye itiyorsunuz. Münafık çünkü kim olduğu belli değil. Hatta güvenlik açısından baktığınızda da tehlikeli. Çünkü adamın fikrini, zikrini bilmiyorsunuz. Sizin aranızda yaşıyor ama sizin gibi düşünmüyor vesaire. Dolayısıyla bakış açısı hep buydu. Yani işte biz hep devletten dayak yedik. Sırf kitap okuyoruz diye hapislere atıldık. Devlete girmemize izin verilmedi. Belli imtiyazlar sadece azınlık gruplarına, azınlık derken yönetici azınlık grubuna.
Said Nursi kitapları hep bir terör örgütü şeyi olarak değerlendiriyor.
Tabii yani evet, ve legal basılmasına rağmen o kadar garip bir şey ki, bir taraftan legal basılıyor bir kitaplar, öbür taraftan onları okurken işte sohbetlerde insanlar toplanıyor, içeri atılıyor 163. maddeden yıllarca hapiste çürüyorlar vesaire. Bunun dışında bir ötekileştirme zaten var. Yani bunlar işte gericidir, örümcek kafalıdır, beyinleri, kafaları çalışmaz, robotturlar. Ve hala mesela bugün işte cemaatten insanlara, hizmetten insanlara bu söylemler söylenmiyor mu? Söyleniyor. Bir türlü hakaret eşliğinde. Hala Türkiye bunu öğrenemedi. Yani saygı duy, eleştir tabii ki, elbette eleştir. Ama insanlık dışı laflar etme. Yani karşındakini insan değilmiş gibi bir çerçeveye oturtma. Onun kinini, mağduriyetini daha da arttırma. Neyse, yani devlet meselesi cemaatte böyleydi. Benim etrafta gördüğüm insanların hepsinde, ben bunun dışında bir söyleme şahsen hiç rastlı bir lafı hiç duymadım. Yani işte biz biraz güçlenelim bakarız falan filan. Ama senin de dediğin gibi zamanla güçlendikçe biraz bazılarında, herkesi de demiyorum tabii ki bunda, bazılarında o düşünce, zihniyet, anlayış değişmiş. Bu bazılarından kimi kastediyorum? Yani bürokrasinin içerisindeki bazıları da buna dahil, sivil tarafta olup da bu bürokratlarla iş yapan insanlardan da bazıları buna dahil. Yani bir güç. Önce bu AKP ile işbirliğiyle başladı. Yani başlamış daha doğrusu. Yani bu artık 2003, 2004, 2005 tam başlangıç tarihini bilemiyorum ama ilk zamanlarda AKP iktidara gelir gelmez değil bu. Önce bir karşılıklı mesafe var. Daha önceki ideolojik farklılıklardan birbirine güvenmemeden, ama aynı zamanda da 28 Şubat korkusu, çok yakınlaşırsak tekrar dayak mı yeriz korkusuyla. Sonra işte Avrupa Birliği, demokratikleşme vesaire denilip bir hizmet hareketiyle AKP'nin ittifakı ortaya çıktı. Buna liberaller de dahildi, solculardan önemli bir kesim dahildi, Avrupa Birliği, Batı'nın demokratik kesimleri dahildi, destekliyordu bunu. Yani 2007-2008'e kadar da aslında çok da fena gitmemişti bu.
Bir şey
Fakat
sorabilir miyim burada?
tabii ki.
Bu bürokrasi içindeki güçlenmeye paralel olarak Ahmet Dönmez'in yazılarından anladığım tek tek kişileri cemaate bağlı zenginleştirme, iş adamı yapma projesi de başlamış. O ikisi bir araya gelince zaten bir çürüme oluşmuş
Tabii.
sanırım.
Bir çürüme oluşmuş, ona da geleceğim ama bence bu çok küçük bir kısmı. Yani maddiyat tabii çok önemli ve iğrenç. Yani orada işte diyelim ki adam sivil imam, işte kara kuvvetlerinden sorumlu vesaire. Bu bir şirket kuruyor. Sonra kara kuvvetlerinde işte İHA şehibateci, kimse bu İHA işlerine bakan falan. Cemaatten birisi ise onunla bir bağlantı kurup kendi şirketine İhaleler alıyor. Tamamen yolsuzluk, hırsızlık tabii ki yani. Bazıları ya bunu biz hizmet adına, cemaat adına yapıyoruz demiş de olabilirler. Öyle de olmuş olabilir. Parayı cepten atmamış olabilirler ama yine yolsuzluk elbette. Ama bazıları da kişisel zenginleşmeyi de takip etmişler. Ama bundan daha önemli bence bir problem var bu önemli olmakla birlikte. Yani güç ihtirası, iktidar şehveti. Yani bir şeyleri yönetme arzusu. Böyle ben buna biraz da James Bond'luk diyorum böyle. Yani perde arkasından böyle gizli işler yapıyorsun, önemli işler yapıyorsun, birilerini yönetiyorsun, bir şeyleri hareket ettiriyorsun. İşte rütbeli adam polistir, şudur budur, onlarla bir şeyler çeviriyorsun ama kimse senin ne olduğunu bilmiyor. Aslında bir imam gözüküyorsun veya işte öğretmen gözüküyorsun, bir şirkette yönetici gözüküyorsun. Ne bileyim Amerika'nın filan yerinde bir eyalete bakan birisi gibi gözüküyorsun. Ama öbür taraftan Türk Devleti'nin içerisinde böyle garip şeyler yapıyorsun. İlk başta demokratikleşme diye buna şahsen benim gibi insanlar bile anlayışla falan baktılar. Ben şahsen kendimi de bu konuda eleştiriyorum. Hatta sevgili Orhan Kemal Cengiz de bir Abant'taydı herhalde ya da Stockholm'de İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle oraya gitmiştik. Hani Türkiye'deki işte otoriterleşme vesaire üzerine bir atölye çalışmasına katılmak için. Galiba orada tam hatırlamıyorum. Dedi ki ya İhsan bunlar bu sizin adamlar devletin içerisinde polis savcıyla paslaşıyor. Savcı bilmem neyle paslaşıyor falan filan. Yani hani bir ara paralel yapılanma dediler ya.
Evet.
Yani bunlar kendi işlerine bu sivil adamlar üzerinden cemaatin sivil adamlar üzerinden birbirleriyle paslaşıyorlar. Bu davaları böyle götürüyorlar. Bu söylediği zamanlarda işte Ergenekon davalarının artık tabiri caizse zırt dediği yerler böyle problemler ortaya çıkmaya başlamış. Ve ben şunu tekrar söyleyeyim, o davaların haklı olduğunu düşünüyorum. Yani son Balyoz davasında bir sürü adamlar kendilerini kaydetmişler. Allah aşkına isimleriyle işte filanı sen kim alacaksın, belediye başkanı filan yerin şeyini kim işte enterne edecek, şey yapacak falan. O Çetin Doğan şeyleri falan ilk başta adam kendi bile itiraf etti. Yani devletin sahibiyiz, biz yaparız şeyi. Fakat olayın devre yanması yaptığı şey torbaya doldurma.
Evet,
İşte
o dönem hatırlıyorum yani demokrat, liberal bir sürü hukukçu Ergenekon'a, Balyoz'a inanan bana şey demeye başlamışlardı. Ya iyi hoş da artık bu neydi Beşiktaş'taydı galiba o eski DGM.
evet, aynen.
Orası şeyden çıkmaya, zıvanadan çıktı, hukuk kalmadı hiç çok vahime gidiyor diye uyarmışlardı beni çok.
Maalesef işte ondan sonra o biliyorsun Ahmet Şük meselesi oldu. Adamlar kitap yazıyor diye bir anda terörist yapıldılar falan. Balyoz'da özellikle çok korkunç. Yani adam yurt dışında birileri listeye onun ismini yazmış. Onu da içeri atıyorsun veya dava konusu yapıyorsun. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Yani aleyhinde bir delil yok. Yani belli ki
Bir de
Hulusi
İzmir'deki
Akar'ın
casusluk davası. Ya 350 kişi mi? Ya 350 kişilik casusluk örgütü mü olur bir?
evet,
Bitmiş
evet
demek yani
yani
ordu silah.
evet. Ben bunların tabii detaylarını bilmiyorum. Çünkü binlerce sayfalık şeylerdi. Ne yapıyordu benim gibi adamlar? Belki bu yanlış maalesef belki öyle keşke yapmasaydık ama ya medyaya bakıyorduk. Medyaya bakarken de tek Zaman gazetesi de değil. Mesela ben hatırlıyorum o zaman yani veya cemaatten olan bu davalara amigoluk yapan medyadaki kişiler de değil sadece. Radikal gazetesine bakıyordum. İşte ne bileyim Etyan
Zamanında biz
Mahçıyan
şok
Nezmeci.
yapıyorduk.
Tabii Alper Görmüş mesela çok itibar ettiğim ve saygı duyduğum birisidir. Onları da okuyorsunuz. Hani tek taraflı sırf cemaatten beslenmeyelim falan diye. Çok uzun bir süre bu insanlar davaların doğru olduğunu düşündüler. Yavaş yavaş pürüzler ortaya çıktıkça yazmaya başladılar ama büyük oranda işte bu davalar doğrudur falan. Neyse sonuçta bir bakıyorsunuz Balyoz davası Hulusi Akar'ın önünü açmak için de kullanılmış. Başka kadrolar yukarıya çıksın diye kullanılmış. Birileri artık o davalara bulaşınca adamın terfi etme şansı yok vesaire. Yani bir operasyon çekilmiş orada. Neyse ben Orhan Kemal Cengiz'e dedim ki ya Türkiye'de derin devlet, yani derin devlet diye de bir şey yok aslında da. Devlet yani devletin kendisi böyle derin devlet değil de devleti temize çıkartmanın da bir anlamı yok. Veya Ergenekon diye ona bir isim takıp da devleti temize çıkartmanın da bir anlamı yok. Yani burada Dersim katliamını 1938-39'da yapan Türk devletiydi. Yani bu derin devlet falan değildi. 1955'teki o İstanbul'daki 6-7 Eylül olaylarını çıkartan Türk devletiydi. Rumları kovmak için onlardan kurtulmak için. İşte Maraş Çorum'daki katliamların arkasında Türk devleti var. 1980 öncesi solcuya kırdıran Türk devleti. Yani bu Ergenekon falan içlerinde farklı fraksiyonlar olabilir. Minik kulüpler falan filan olabilir. Birbirlerinden azıcık farklı. İşte ne bileyim bir ahtapotun farklı kolları vesaire olabilir ama devlet sonuçta bunu yapan. İstediği zaman İşte Demirel mi onu demişti? Bazen işte şey dışına çıkabilir. Rutin
Rutin.
dışına çıkabilir. Yani rutin dışına çıkıyor. Gerekirse Kürt iş adamlarını alıyor diyor. 17 bin kişiyi sırf Kürt diye işte veya siyasi aktivist diye yok ediyor. Mezarını bile bulamıyorsunuz falan. Devlet sonuçta. Neyse Orhan Kemal Cengiz'e dedim ki ya bununla nasıl mücadele edeceksin? Adam işte Anayasa Mahkemesi elinde. Bir şey yapsan oradan bir şey çıkartıyor. İşte elinde ne bileyim Sayıştay yani Sayıştay'ın alakası da Yargıtay elinde. Şimdi biraz böyle bir şeylerle anca mücadele edilir falan diye ben de olan biteni kendince meşrulaştırıyordum o zamanlar. Yani tabii ki birbirleriyle paslaşacaklar kardeşim. Adamın amiri işte Aydın Cengiz mi vardı o zaman İstanbul mesela şey başsavcısı falan. Adam engel oluyor soruşturmalara falan. Zekeriya'nın önünü kesiyor şudur budur. Bunlar da tabii paslaşıyorlar işte. Başka türlü nasıl mücadele edeceksin falan. Ama işte o prensipler bir defa yenilince, çiğnenince olay tamamen kontrolden çıkıyor. Ve bakıyorsunuz resmen olan olay devletin içinde, bürokrasinin içerisindeki gücü kullanarak bir siyasi ajandayı takip etme, bir temizlik operasyonu, şike operasyonu oldu. Yani ben o zamanlar hatırlıyorum, bürokratik İslamcılık diye bir yazı yazdım meydanda. Geç bir yazı tabii 2014'te mi yazdım tam hatırlamıyorum. Olan olmuş biten bitmişti yani de. Yani bürokratik İslamcılıkla da şunu kastettim. Orada bir cemaat eleştirisi vardı. Cemaatin gazetesinde yazdım bunu. Yani siz siyasal İslam'dan, İslamcılıktan uzak duruyorsunuz. Parti kurmuyorsunuz. Dinle siyaset yan yana gelmez diye. Ama aynı şeyi bürokrasinin içerisine güçlenerek işte toplumu biz böyle düzelteceğiz. Yanlışların üzerine gideceğiz, şikeye engel olacağız, bilmem neye engel olacağız, temizleyeceğiz etrafı falan filan diye. Yine din işlerini devlet işlerine karıştırıyorsunuz, siyaset yapmış oluyorsunuz ve hesap vermeden bunu yapıyorsunuz. Kim olduğunuz da belli değil. Siyasi parti günün sonunda gidiyor seçimlere, değil mi? Yani kim kimdir biliyorsunuz, hesap soruyorsunuz, mahkemeye verebiliyorsunuz. Bugün olmasa bile genel itibariyle bir bürokratik İslamcı anlayışa evrilmiş cemaatin içerisindeki bazı kişiler. Burada mesela şunu da söylemek isterim. İlahiyatçı birisi, cemaatin önde gelen bilinen isimlerinden birisi, ismini vermeyeceğim. Bana şunu dedi. Ben dedi geriye doğru Gülen'in konuşmalarını dinledim. Bu BAM teli, işte videolu, o Amerika'daki yaptığı sohbetler, YouTube'a konulan. Sanki dedi böyle 2007-2008 gibi biraz dedi düşünce değişmeye başlamış gibi. Yani geriye dönüp dinledim diyor. Biraz iktidara talip olma gibi bir anlayış hissettim o konuşmalardan. Bilemiyoruz tabii ama sanki şunu görüyorum ben, düşünüyorum. Ya bu AKP iktidara geldi, yıllarca biz bunları aşağıladık. Yani böyle mitinglerle, şunlarla, bunlarla dine hizmet mi olur, toplum böyle mi dönüşür particilikle falan filan. Önemli olan eğitimdir, insanları tek tek yetiştirmedir, kaliteli nesiller yetiştirmektir vesaire. Ama sonra bir baktılar, adamlar particilik, belediyecilik, çöp kamyonuyla çöp toplama falan derken iktidara geldiler. Milli eğitim de onların oldu, Diyanet de onların oldu, her şey onların oldu. İstediğini yapabiliyor, muazzam bir güç. Yolsuzluklarını da görüyorlar onların. Çapsızlıklarını da görüyorlar. Vizyonsuzluklarını da görüyorlar. Kalitesizliklerini de görüyorlar. Gelir gelmez hemen karılarını boşayıp hemen sekreterleriyle evlenmelerine falan filan da vakıflar. Diyorlar ki ya bunlar niye yönetsin ki, biz yönetelim. Böyle bir anlayış. Hatta bir anekdot anlatayım. Gazeteciler, yazarlar vakfında o zaman ben gidip geliyorum danışman gibi. Mustafa Yeşil de, çünkü biz İngiltere'de de beraberdik. Sonra ben 2009 gibi Türkiye'ye döndüm. O daha önce mi sonra mı döndü tam hatırlamıyorum. Neyse Gazeteci Yazarlar Vakfı'nın başına geçti. O zaman işte Hizmet Hareketi'ne yakın gazeteciler, akademisyenler, diyalog işleriyle uğraşanlar, gazeteci yazarlar hakkında çalışan insanlar arada bir araya geliyorduk. İşte Erkam Tufan Aytav mesela vardı. O hemen hemen her toplantıda olurdu o. Yani işte İzmir hareketine bakış, sorunlar, eleştirel noktalar çok konuşuldu bunlar, masaya yatırıldı. Nerede hata yapılıyor vesaire gibi konular. Bir gün Mustafa Yeşil dedi ki ya işte Gülen beni aradı, bir şey yolladı, bir mesaj, bir evrak. Bunu Gazeteci Yazarlar bak bir deklarasyon olarak yayınlasa. Bu işte o dershane krizinin çıktığı zamanlar. İlk zaman AKP ile artık çatışma açığa çıkmış. Aslında 2010'da başlamış devletin içinde mücadele, iktidar mücadelesi ama bunu bilmiyor hiçbirimiz tabii ki. 2012'de işte Hakan Fidan olayı var. Orada artık belli her şey ama hala üstü kapatılmaya çalışılıyor. Ama artık dershane kriziyle birlikte üstü kapatılamayacak bir noktada bir evrak işte. İşte bunu Gazeteci Yazarlar Vakfı deklarasyon olarak yayınlasanız demişler Mustafa Yeşil. Onlar da bizi çağırdı. Ya bir okuyalım şunu nedir, nasıl yapabiliriz falan. Böyle Gazeteci Yazarlar Vakfı'nın, bilmiyorum hatırlıyor musun, böyle 5-6 tane böyle deklarasyonu vardı, uzun uzun metinler. Bu metinler yazılırken o heyetlerde ben de vardım. Birkaç tanesini, hatta hani orada konuşulan şeylerden sonra birkaç tanesini ben kaleme aldım. Hani konuşulan şeyleri özetleyecek şekilde. Sonra insanlar baktılar. Yani şöyle olsun, böyle olsun denildi. Ben hala onların hepsinin altına imzamı da atarım. Bunu da söyleyeyim. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi o metin açtık, baktık. Şöyle bir şey diyor. Yani tabii ki seçilmişler ülkeyi yönetmelidir demokrasilerde. Ama bürokratlar daha çok bilgilidir. Seçilmişler bürokratları dinlemelidir gibi. Ben tam cümleyi hatırlamıyorum ama biz şok olduk. Savaş Genç de hatırlıyorum vardı. İşte böyle akademisyen arkadaşlar. Ondan sonra dedik ya bu tamamen AKP'ye siz haklısınız diyorsunuz. Yani adam diyor, adam diyecek ki ya işte ben bunu demeye çalışıyorum zaten diyecek. Yani işte sen paralel devlet kurmuşsun. İçeride bir başı şey, yani yıllarca Allah aşkına ne için ne mücadelesi verildi? Askeri vesayete karşı, Milli Güvenlik Kurulu'na karşı, seçilmemişlerin seçilmişlere tahakkümüne karşı. Sen onun yerine geçmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Korkunç bir şey. Yani belli ki bunu Gülen'e güvenlik kanadından birileri ulaştırmış. İşte hocam bak böyle işte bizi savunun. Bak bu adamlar bizi içeride buduyorlar, yok ediyorlar. İşte otonom yapı diyorlar, paralel yapı diyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Yani bunu işte cemaatin hani tabiri caizse sivil kanadı açıklasa da bize kamuoyunda destek oluşsa diye. Biz dedik bu korkunç bir şey, adamların zihniyetine bak. Gözümüz fal taşı gibi açıldı. Ve onu tamamen tersine çevirdik. Yani tamamen demokrasinin ve seçilmişlerin üstünlüğü. Tabii ki onlar da hesap verirler. Mahkemesi var, şusu, busu, kamuoyuna hesap verirler. Medya onları sorgular. Bunlar da yazık elbette. Yani seçilmiş diye adam tamamen çoğunlukçu bir şey, istediğini yapabilir diye bir şey elbette yok. Ama bürokrat itaat etmek zorundadır. İtirazı varsa söyler. Ondan sonra da istifa et kardeşim. Öyle değil mi? Veya git şey ol. İtirafçı ol veya whistleblower ol. Git medyaya konuş. Değil mi? Sızdır. De ki bu adamlar böyle illegal işler yapıyorlar. Yanlış işler yapıyorlar. Yolsuzluğa bulaştırıyorlar. Yani o midterları davasında bir sürü şey de olduğu gibi değil mi? Bunları yaptılar da daha sonra. Yani adam saçma sapan işler yapıyor. Türk devletinin başını belaya sokacak. Git sızdır ama sen beni dinleyeceksin falan, böyle bir zihniyet olabilir mi? Yani ben tecrübeliyim, ben çok biliyorum. Ya seni dinleyecek kadar dinliyor adam zaten ama son sözü seçilmişler söyler. Halka, millete hesabı veren o çünkü. Sen kimseye hesap vermiyorsun ki. Yani o zaman askeri vesayetle niye savaşıldı? Bu deklarasyon yayınlandı. O yüzden diyorum ben hala bunların hepsinin altına imza atarım diye. Çünkü tamamen onlar demokrasi metinleriydi. Orada biz hep Avrupa Birliği'ne
peki savunduk. Peki bir tepki oldu mu şeyden?
Şimdi onu söyleyeceğim. Yani bizim çizgimiz şuydu. Yani devlete filansız diyor falan grup, şunu yapıyor falan filan. Ya bunları çözmenin bir yolu var. Devleti Avrupa Birliği standartlarında yapılandıralım. Anayasayı, maddeleri, şunları mı? Kimse ele geçirmek zorunda kalmasın. Kimseyi dövmeyecek bir devlet olsun. Herkesi güvence altına alan, Kürdünü de Alevisini de dindarlarına, devletin artık ele geçirilmesine gerek olmayan bir Batılı standart tabi. Demokrasi hep beraber yapalım şeklinde. Tepki şunu hatırlıyorum ben, AKP medyasında şöyle şeyler çıkmıştı. Ona biz o zaman kızdık ama yani haklılarmış. Cemaatin sivil kanadından güvenlikçi kanadına muhtıra veya öyle şeyler söylediler yani. Doğru aslında. Biraz öyle olmuştu olay. Fakat tabi bir onların üzerinde bir etkiniz yok. Onları tanımazsınız, etmezsiniz. Yani benim öyle bir tanıdığım, bildiğim insanlar yok. İşte sonra ortaya çıktı. Adil Öksüz gibi adamlar türemiş, bilmem neler türemiş. Yani Amerika'ya gittiği halde. Adil Öksüz
bilinmez miydi hiç hareket içinde yani sizin camiada? Mustafa Özcan ve Adil Öksüz çok konuşuluyor şu anda da ondan soruyorum.
Yani bilenler elbette vardır. Mesela şunu biliyorduk. Yani böyle yalan söylemeye gerek yok. Ya cemaatin askeriyle ne işi olur, polisle ne olur mu canım falan, böyle bir şey yoktu tabii ki. Yani kimse onu söylemiyor zaten. Gülen'in kendisi de ne diyordu? Ya bunlar Türk milletinin kurumlarıdır. Bu milletin evladı da oraya yürür, girer, sızmaz. Yani bunu öyle gizleme. Yani gizlenecek bir şey olabilir Allah aşkına. Şimdi rakamlara bakıyorsun, poliste bilmem on binlerce insan değil mi? Bazı yerlerde %30, %40, belki %50'yi aşmaya çalışmışlar kadrolaşma.
Yani
İşte
orada
yardım.
kadrolaşmadan daha vahim olan işte bir emniyet imamı olması. Yani
Onu anlatayım.
komuta zinciri dışında bir komutanları oluyor yani
İşte
orada.
onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi orada görülen, hani benim gibi adamların, hani ben şimdi medyada gözüküyorum şudur budur, ama biz bu işleri bilen adamlar, biz vitrindeyiz. Bizim gibi adamlara çok güvenmezler de zaten. Çünkü aklına eseni konuşan, bilen, sorgulayan, çok soru soran, eleştiren, münekkit derler bizim gibi adamlara. Negatif anlamda bir şeydir. Bunun bir adama hizmetin içerisinde münekkit dedim mi, tamam, o adam bitmiştir artık. Ajan de daha şey iyidir. Yani münekkit işte, bir iş yapmaz, çene konuşup durur falan. Öyle adamlara güvenmezler. Hani cemaat yan konulardan birisi, mahveden konulardan birisi. Bu güvenlik endişeleriyle, korkularla hep böyle sadakat arandı. Liyakat değil, sadakat, itaat edecek, sorgulamayacak, denileni yapacak. Bu biraz askeri disiplin gibi tabiri caizse. Ki askeri de bile bir kurmay şey vardır değil mi? İtiraz vardır, bazı şeyler eleştirilir, sorgulanır, masaya yatırılır. O bile yok. Yani bu işler o tip adamlara kalmış. Yani piyasada para kazanamayacak, ciddi bir iş bulamayacak, sadece hizmetin içerisinde, cemaatin içerisindeki o yaptığı işlerle bir itibarı olan insanlar ve bunlar deli gibi yapışmışlar bu işlere. Çünkü adamın dışarıda bir alternatifi yok. Hani para kazanacak olsa bile oradaki güç, o iktidar, insanları yönetme, bunlar yok. Bu tip adamların elinde bu işler oyuncağa dönmüş. Şimdi bizim gördüğümüz şey şuydu. Ya tabii ki sen şimdi başörtülü diye kimseyi almıyorsun. Hatırlıyor musun Turgut Özal, Haşim kılıcı atadığında neler geldi adamın başına? Karısı başörtülü diye. Yani o Yekta Güngör Özden'le neler yaptı? İşte karısı halıya sardı başını da bilmem ne, böyle dalga geçmeler falan. Merkez Bankası'nın başına kim şu
Durmuş
anda
olmaz.
Durmuş İYİ Parti'de. Karısı başörtülü diye evine gitti, medya ayakkabıları dışarıda çıkartıyor. Aa, manyaklar, hayvanlar gibi, yani öyle demediler
Üstelik
ama.
muhafazakar camiadan gelen iki en liyakat sahibi
Tabii.
ve ilkelerine sahip, kurallarını
Tabii ki.
satmayan insanlar onlar çıktı. O
Ve
kadar.
AKP'ye karşı da dik durdular değil mi? Onun
Evet.
otoriterleşmesi. Ama bu insanlara neler yapıldı? Yani ve görevlerini de hakkıyla yaptılar. Var mı hani bir leke yaptıkları Merkez Bankası'nda, Anayasa Mahkemesi'ndeki görevlerinde falan, ama ne muameleler yapıldı? Şimdi bu şeylerin karşısında işte tabii ki kardeşim, normal adam kimliğini gizleyecek. Açık etse çünkü hemen onu yok ederler, onu oraya almazlar falan diye bir bakış açısı hepimizde vardı. Şimdi bu imam falan mevzusuna gelince de onu biz şöyle gördük ve öyleydi de sonradan bu işler değişmiş, bozulmuş. Yani bu insanlar işte ordunun içerisinde, ama oradaki ortam tabiri caizse bozuk bir ortam. Dinini yaşamasına müsait değil. İnsanları işte baloya götürüyorlar zorla, işte içkili ortam test ediyorlar, bakalım içki içiyor mu içmiyor mu. Bunlar çok yapılmış da şeyler yani. Subayların eşleri diğer subayları ziyaret ediyor. Hadi plaja gidelim diyor. Orada giydiği mayoya bakıyor. Bikini mi giyecek, mayo mu girecek? İşte güneşlen ya şey olmuş mu? Teni esmerleşmiş mi? Gün yüzü görmüş mü? Vücudu görmemiş mi? Hep böyle test etmeler. İşte evine gidiyor, resimlere bakıyor. İçki var mı? Buzdolabında bira var mı falan filan. Böyle kontrol etmeler. Böyle acayip bir ortam. O öyle olunca bu insanlara manevi destek verecek, arada buluşup sohbet yapacak İnsanlar, hani imam falan dediğiniz mevzu öyle, öyleydi. Benim gördüğüm, duyduğum, hani ben bizzat bu işleri yapmış birisi değilim, ama bunlar gizli bir şey de değildi. Yani bunu yüz binlerce insan biliyordu. Yani böyle bir sır falan filan olayı
Ama
değil. Yani
sonradan otorite sahibi olmuşlar anladığım kadarıyla.
sonradan işte bu AKP dönemiyle birlikte güçlendikçe, içeride işte %10'lar, 20'lere, 30'lara, artık ben rakamları bilmiyorum, yükseldikçe işte mülakat sınavlarına müzahir olmalar, işte istediğin adamı alma, istediğini almama falan olayları başladıkça, tamamen daha evvel Kemalistler ne yaptıysa diğer gruplara, bunlar da yavaş yavaş onu yapar olmuşlar. Ergon Okulu'na mücadele diye başlamış. Ondan sonra Alevi işte bu falan filan, işte bunlar Seyfi Oktay'ın adamları, öyle medyada haberler çıkıyordu hatırlarsın. Evet. Seyfi Oktay dede, o yönetiyor işte savcıları, şunları bunları. Bir şekilde siyasi gücü kullanarak, davaları kullanarak, yargıyı kullanarak iş bir şeye dönüşmüş. İktidar mücadelesine maalesef dönüşmüş ve hukuk dışı bir çizgiye evrilmiş. Bunu söylerken de tekrar altını çizmek istiyorum. Bu devletin içerisinde cemaate yakın bütün bürokratlar böyleydi değil asla. Ben onların %95'inin de bu işlerden haberdar olduğunu düşünmüyorum. Ve liyakatlarıyla girdiklerini de düşünüyorum. Çok çalışarak, gayret ederek. Ama zamanla operasyonel insanlar, rakamları az olsa da, orantısal olarak düşük de olsalar, çok etkin işler yapmışlar. Etkileyici işler yapmışlar. 3-5 kişi olsa bile bayağı bir işleri çevirmişler ve manipülasyona başlamışlar. Cemaat medyasını manipüle etmişler, cemaat yönetimini manipüle etmişler, yanlış haberlerle veya taraflı haberlerle falan. Ta işte 15 Temmuz'a kadar giden bir şey. Ahmet Dönmez yavaş yavaş yazıyor bunları.
Peki yani bu genel olarak cemaatin tabanını çok ilgilendiren bir şey değil, yani ona bir şey diyemeyiz. Yani Adana'daki bir cemaat mensubu işte okula para veren, yardım eden, kurban parası veren vesaire dışında tepe yönetiminde daha böyle Avrupa Birliği yanlısı kimse yok muydu? Yani onların dikkatini çekip bu işin sonu kötüye gidiyor diyen kimse olmamış mıdır acaba hiç?
Olduğunu zannetmiyorum. Tepe yönetimi dediğin için öyle diyorum. Olduğunu zannetmiyorum. Çünkü cemaatin yapısal sorunlarından birisi. Ben şimdi bu mülakatlara başlamamın sebeplerinden de birisi, daha evvel de söyledim zannediyorum, konu geçmişi konuşmak değil sadece. Geçmişten ziyade gelecek, şu an. Yani o mağdurlar diyor, mağdurlar nasıl kurtarılır? O insanlarla ilgili neler yapılabilir? Sadece tweet atmak değil ki. Siz şimdi o kibirli havanızı dayak yerken bile gösteriyorsanız, geçmişe dair hiçbir öz eleştiri yapmıyorsunuz. Ya bizim de hatalarımız oldu, keşke şunu şöyle yapmasaydık demiyorsanız, yani hizmet hareketinin yetkin, etkin isimlerini kastediyorum ben. Sıradan isimlerini veya vitrindeki adamlarını değil. Bir, geçmişinizle ilgili bir mahcubiyetiniz yoksa, yok her şeyimiz doğruydu ama AKP bizi kandırdı diyorsanız, ki AKP de aynısı diyor, onlar bizi kandırdı falan diyor. Bu çocukça değil mi yani? Siz dayak yerken bile, bu kadar zulme uğrarken bile kibirliyseniz, gururluysanız, burnunuzdan kıl aldırmıyorsanız, bu insanlar o mağdurlara nasıl sahip çıkacaklar? Ya bu adamda hiçbir değişme yok. Azıcık güçlense, ben bunu elinden tutsam ya elimi ısıracak ya da ayağa kalkınca beni o çukura kendisi itmeye çalışacak. Görüntüsü veriyorsunuz. Yani bunu anlatamıyoruz da bir türlü. Mesele ya ben suçluyum, sen haksızsın, ben temizim, bak sen ne kadar kötüsün meselesi değil. Siz, yani ben bayağı uzun uzun yazılar, raporlar da yazdım bu konuda. Akademiya Edu web sayfamda mesela, orada uzun bir yazı var. Cemaatin güven sorunu. 3 tane üst peş peşe yazdım. Bunu mümkün olduğu kadar e-maillerle dağıttım. Yani neden bu kadar insan güven duymuyor? Tamam, AKP'lileri anlıyoruz, MHP'lileri anlıyoruz, ulusalcıları anlıyoruz ama Türkiye'de hatırı sayılır bir miktarda solcu insan var, liberal insan, insan haklarını savunan insanlar var, tertemiz dürüst insanlar var, her türlü mağduriyetin yanına giden insanlar var. Yakın zamana kadar, bu son 1-1,5 yıldır değişiyor tabii, şükürler olsun. Gergerlioğlu gibi insanların sayısı artıyor. Ama 1-1,5 sene öncesine kadar insanlar yaklaşmaya korkuyordu. Yani biraz da AKP korkusundan ayrı mesela, ama biraz da emin olamıyor ki. Kim kimdir, ne nedir, o
bir
kadar
de,
da...
Şu gerçeği görmek lazım. Çok can yakmış cemaat. Yani çok hasım biriktirmiş aslında.
Tabii tabii. Onu daha önce de konuştuk. Yine konuşuruz. Tabii ki o da var. Yani o güvensizlik var. Kardeşim sen sağdan gözüküyorsun, soldan mısın? Soldan, yani adam gazeteci gözüküyor. Hizmetle hiçbir alakası yok gibi gözüküyor. Ama bir bakıyorsun garipler atıyor. Mesela işte şafakta basılacak, bilmem yatakta basılacaksın, şafakta asılacaksın falan filan diye. Yani gazeteci misin sen? Devletin içindeki bir grubun uzantısı mısın? Güvenmiyor insanlar. Yani bu tedbir yapma olayı, kimliğini gizleme olayı hala var. Yani benim hiçbir alakam yok diyor hizmet hareketinden. Yani her şeyinden belli. Yani bir şekilde tavırlarından, atışlarından, yazışlarından falan filan belli yani.
Cemaat yönetimi mi istiyor kimi kişilik kimliklerin?
Nasıl?
Cemaatin böyle bir talebi mi var kimilerinden?
Bence öyle, çünkü yani zamanında bu AKP ile işler yapılırken hani işte cemaat medyasında olmayan insanlar, cemaat medyasından olmayan medyada da bizden birileri olsun, objektif olsunlar, görünsünler ama hani bize dışarıdan destek olsunlar. Hep bu korkularla olmuş, güvenlik ihtiyacıyla oluşmuş şeyler ama zamanla yoldan çıkıyor. İşte adam yavaş yavaş bir bakıyorsunuz işte emniyet bürokrasisinin uzantısı gibi hareket ediyor. Onlar ne isterse onu yazıyor. Onların getirdiği dosyalardan haber dosyaları hazırlıyor vesaire. Yani çok sayıda olduklarını da düşünmüyorum ama var. Bu tip şeyler olunca insanlar size güvenemiyor bir türlü. Yani benim söylemeye çalıştığım şey bu. Hizmet hareketiyim diyorsanız hizmet hareketi olun. Tamamen şeffaflaşın, sivilleşin, devletten uzak durun. Kim kimdir bilinsin. Yani kim kimdir bilinsin derken hani birisi öğretmen gözüküyor ama onun arkasında da işte bürokraside bilmem ne işini takip eden birisi olmasın. Birisi gazeteci gözüküp de ama aynı zamanda da işte devletin içerisinde birileriyle iş yapan birisi olmasın. Böyle oldukça bütün günahlar size yüklenir rahatlıkla. Yani şu anda yapılan da o. Şimdi cemaatle ilgili ne dense millet inanıyor. Niye?
Ama bir de şöyle bir boyutu da var. Şimdi Hakan Şükür'ü yazıştım. İşte o cemaatin önde gelenlerinden birileri dolandırmış adama. Bütün malına, mülküne el koymuşlar, paralarına. Yani o boyuta gelmiş yani ahlaki şeyini de yitirmiş. Bununla bile yani yüzleşmiyor cemaat. Bir de Hakan Şükür tek değilmiş. Daha çok sayıda örnek varmış galiba.
Ya şöyle olaylar oldu. Yani mağdur Türkiye'den adam parasını kaçırmaya çalışıyor. İşte yurt dışında nereye giderim falan filan. Cemaat yönetiminden insanlar işte mesela İngiltere'de diyorlar ki işte buradaki filan iş adamı hizmettendir, güvenilirdir, beraber şirket kurun. İşte onun banka hesabı var, kullan falan. Adam yolluyor parasını, ondan sonra oradaki adam iyi niyetli veya kötü niyetli bir şekilde parayı alıyor, başka yerde kullanıyor. Yani benim bildiğim örnekler var İngiltere'den. Sonra ya vereceğim falan diyor ama para gitmiş oluyor. Böyle mağduriyetler var. Ya bazen beceriksizlikten olan şeyler de var ama bazen belki de dolandırmışlar maalesef. Neyse senin sorduğun soruya geleyim. Hani cemaat yönetiminden Avrupa Birliği diyen olmadı mı falan diye. Şimdi yapı böyle. Yani cemaatin hani dedim ya biz geçmişini aslında değil tek dert konuşmak. Dayak yemiş adama aa bok yedin dayağı gördün mü falan filan meselesi değil. Ya kardeşim sen dayağı yedin iyi güzel. Yine yerim diyorsun. Acımadı ki acımadı ki diyorsun. O da güzel. Ama senin yüzünden bir sürü adam da dayak yedi. Yani benim gibi adamlar benim şahsi çok derdim değil. Benim geçmişim gitti, geleceğim de gitti. Hayatım boyunca bana filancısın, filancısın gördüm onlarlar dese. Ya kitap yazıyorsun, dünyanın en iyi yayın evlerinden çıkartıyorsun. Makale yazıyorsun, yıllarını veriyorsun. Dünyanın en iyi dergilerinde yayınlıyorsun. Birisi alıp da referans olarak kullanmıyor onu. Ya uzak durayım bu adamlardan falan diye. Böyle bir de ırkçılık, kavmiyetçilik var yani akademiyada da var. Niye? Zamanında onlarla yan yana resim vermişsin, görünmüşsün, desteklemişsin. Tamam da kardeşim ne yani? Ben orada ne dediğim belli. Yazılım yıllardır belli. Kilim ortada. Yani yanlışlara mı ben evet dedim? Onları mı savundum? Yani aa ne güzel canım devletin içinde falan filan bu işler yapıyor. Ben bilmiyordum diyorum bin defa. 10 yıl boyunca yazı yazmışım Today zamanında. Bir tane demokrasi karşıtı, insanlık karşıtı bir yazı var mı? Neyse, şimdi bu yapıdan dolayı, yani geleceğini de konuşuyoruz diyorum ya, yapı bu güvenlik korkuları devletin işinde iş yapmadan dolayı hep böyle sadakat, itaat, sadakat, itaat, sadakat, itaat. Bu ne oldu? Azıcık sorgulayan, azıcık eleştirel düşüncesi olan, azıcık böyle biraz sisteme tam itaat etmeyen insanlar hep dışlanarak geldi. Ne oldu bu insanlar? Ya vitrine itildiler, ya tamamen işin içine çıktılar, bana ne sizinle uğraşılmaz dediler, kendi köşelerine çekildiler ya da marjinalize edildiler. Şimdi cemaatin mesela taban farkı bu yanlış yorumlanır dediğim olay da burada. Şimdi tavanda olup tepede olup bu işlerle hiç alakası olmayan da bir insan var. Mesela isim vereyim herkes bilir bunları işte Abdullah Aymaz, Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi bunlar yaşı 70'i geçmiş insanlar, Gülen'in ilk öğrencileri. Bu adamlar da cemaatin tepesi. Hayat tarzına bakıyorsunuz mütevazi. Bir yolsuzluk, hırsızlık falan filan bir şey yok. Devlet içinde iş falan filan bir şeyleri yok. Mübarek insanlar. Ama bu insanlar 20 yıldır bir şekilde marjinalize edilmiş insanlar. Yani bunlar böyle karanlık işler yapmayacak. Hani Ahmet Dönmez de diyor ya, onu Mustafa Özcan bu tip işleri yapacak adamdı. O yüzden cemaat hep onunla çalıştı. Gülen o adamla çalıştı. Bu adamlar
Biraz o da manipülatif bir kişilikmiş. Belki Gülen'i de manipüle eden bir kimlikmiş de acaba.
ben öyle olduğunu
Adile
düşünüyorum.
Öksüz'le
Yani
Mustafa Özcan.
ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hani daha detaylı da konuşuruz. Bu konularda Gülen'in hatasız demiyorum. Öyle bir şey olamaz veya şunun gibi demiyorum. Ya kendisi iyi, çevresi kötü. Böyle bir şey de olamaz. Hani kötü birisi anlamında demiyorum tabii, ama hani hatasızlık anlamında böyle bir şey yok. Sonuçta çevresinde o insanları tutan o. Yani Mustafa Özcan gibi, Adil gibi vesaire kişilerle çalışan o tercihi. Ben bunun yapısal sebeplerini izah etmeye çalışıyorum. Şimdi o adamlar neden güvenlik? Şimdi Abdullah Aymaz'a versem adam yarın diyecek ki hocam ya bu kul hakkı günah işte, kadrolaşma ama öbür adamın da hakkı değil mi falan, yani şey olacak. Bu tip sorunlar. Dolayısıyla kimlerle? Ya devletin içerisinde Ahmet onu yazdı ya, ayrı bir fıkıh anlayışı, İslam hukuku anlayışı gidiyor. Yani orada kardeşim
Her
hani
şey mübah.
zaruretler haramları mübah kılar. Burada kana kan, dişe diş bir mücadele var. Bu adamlar bizi öldürmek istiyor, darbe yapmak istiyor, zindanlara atmak istiyor. Ki demediler mi bunu zamanında? 28 Şubat zamanında yeter, gerekirse 10 milyon insanı öldürürüz. Ama yine bu Türkiye'yi sizlere vermeyiz falan denildi, bunu subaylar dediler zamanında herhalde, dediler. Bu korkularla yaşıyor insanlar. Ne medya manşetleri çıktı o zaman, hatırlıyorum ben işte. Hatta sabahta çıkmıştı. Sen de orada, senin manşetin miydi onu da bilmiyorum. İşte bu 28 Şubat sürecinde işte Gülen idamla yargılanacak falan. Hani bu konuşmaları çıkmıştı devletin içerisinde, işte
Ha,
sessizce
kaseti çıkmış.
ilerleyin kaset falan. Böyle idam, ölüm falan filan böyle şeyler. Bu korkuyla yaşayan insan ne yapar? Ki en güvendiği, Erdoğan da şu anda aynısını yapıyor. En güven, ne kadar çapsız olursa olsun, ne kadar böyle kapasitesiz olursa olsun, en güvendiği adamlarla, damadım, oğlum, bilmem ne. İşte Gülen'in de damadı yok, oğlu yok. Kimle iş yapıyor? Mustafa Özcan'la yapıyor. Onun gibi adamlarla. Tepede olup tavanda olup da bu işlerden haberi olmayan, onu demeye çalışıyorum da, bir sürü insan var. Şimdi bunlar itiraz etmiş de olabilirler. Ben bilmiyorum, direkt duymadım, ama onlara böyle bıyık altından bir gülümsemeyle gülüp geçmiştir. Mesela ben hani PMP'de bir şeyim yoktu, ama kendi yaşadıklarımı anlatayım. Biz defalarca raporlar sunduk. Yani gazeteciler, yazarlar vakfına götürdük. Başka yerlere götürdü. Pensilvanya'ya gittik, götürdük. Oradaki insanlara sunduk. Yani bu demokratikleşmeyle ilgili, Ergenekon davalarının sorunlarla ilgili, tamam falan filan yapıyorlar. Bir şey de demiyorlar size. Ama sonra bakıyorsunuz oradaki insanlar bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Onlara bir nüfuz etme durumunuz yok. Dediğim gibi yani Ahmet onu yazıyor, yani tereyağı, şey, zeytinyağı ve su iki ayrı şey. Yani devletin içerisi kardeşim, orada ayrı bir alan. Normal hukukun işlemediği bir alan. Orada bu işler anca böyle gidiyor. Çünkü on, yani ölüm kalım mücadelesi o. Fakat tepesi de dibi de, tabanı da %95'in bu işlerden bir haberi yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği de şuydu buydu, bu itirazların ben çok ciddiye alındığını düşünmüyorum. Yani bizim yazdığımız şeylerde ciddiye alınmadı. Çok defa yani Avrupa Birliği vesaire dedik. Ama bize her şey Avrupa Birliği'nden ibaret değildir falan bile denildiği oldu. Çok ciddiye alınmadı. Yani ve ben o zaman hatırlıyorum, kendi psikolojimi de hatırlıyorum. Yani bunu da söyleyeyim. Öyle bir mücadele var ki ortada. Yani Ergenekon davaları, her gün bir şey çıkıyor. Yerin altından silahlar fışkırıyor. Kasetler çıkıyor. Balyoz olayı falan filan. Her gün bir güvenlik ortamı, yani korkusuyla yaşıyorsunuz. Her gün bir darbe olabilir, mahvedilebiliriz. İşte 2011 seçimlerine bile öyle gidildi. Ya AKP %50'nin altında kalırsa eyvah, Ergenekon geri gelecek, intikamla gelecek, hepimizi perişan edecek. Yurt dışından bir sürü insan geldi o zamanlar oy vermek için, ailelerini mobilize etmek için. Hani cemaat bunları mobilize etti. O zamanki korkuyu hatırlıyorum ben. Yani eyvah, şimdi bir de Ergenekon davaları falan, bunların üzerine gittik. Tabiri caizse canavarı yaraladık ama öldüremedik. Şimdi o bizim mahvedecek korkusuyla. Şimdi o korkunun içerisinde medyanın yayınları da öyle oldu. Yani ben şimdi medyayı eleştiriyorum mesela, ama ya medya tek başına onların günahı değil ki. Bütün Türkiye'deki atmosfer böyleydi. Cemaatin içerisindeki atmosfer de böyleydi. Yani Ekrem Dumanlı'yı suçlayıp hepsini o yaptı falan değil. Tabii ki onun da kişisel olarak tercihleri önemli. Erdoğan'a aşırı yakınlaşması, oradan getirdiği inputların hep böyle Erdoğanist inputlar olması, çok olumlu, çok iyi, bizi çok seviyor falan filan. Bunlar da tabii ki ciddi hatalar. Medyada ciddi eleştirel gazetecilik yapılmaması da hatalar. Ayrı mesele ama tek başına onun şeyi de değil, hatası, günahı. Yani böyle şahısları böyle kötüleyip de kurtulmanın, günah keçisi ilan etmenin de bir anlamı yok. Onu da orada hakkını teslim etmek lazım. Cemaatin genel gidişatı buydu. Burada işte bu korkular çok önemli. Bir de yeni bir şey daha söyleyeceğim. İkincisi de tahmin ediyorum devletin içerisindeki işlerine engel bir şey. İşler ters gitmesin. Biz bu AKP'yi de sineye çekelim. Yolsuzluktan da sineye çekelim. Yaptıkları yanlışlıklar da çok önemli değil. Aman kavga çıkmasın. Çünkü kavga çıkarsa kazanımlarımızı kaybederiz. Orada millet yavaş yavaş yükseliyor, rütbeleri yükseliyor, sayımız artıyor, kadrolar girmeye devam ediyor vesaire şeklinde bir şey oluşmuş. O oluşunca da işte Avrupa Birliği'nden uzaklaşmış da AKP, reformlar durmuş, demokratikleşme yavaşlamış. Cemaatin öyle bir gündemi olamazdı tabii. Bu dediğim etkin insanları kastediyorum.
Peki toparlayacak olursak konuyu. Sonuç itibariyle kendine sivil toplum kuruluşu diyen bir hareket, hizmet gönüllüleri ne dersen de devlet içinde güç kazanmaya başlayınca özellikle güvenlik ve yargıda çürümekten kurtulamıyor anladığım kadarıyla. Hele bir şark toplumunda yolsuzluğun, paranın din kadar tapınılan bir nesne olduğu bir coğrafyada savrulup gidiyor insanlar çok kolayca. Onu bir kez daha görmüş olduk sanki cemaatin bu deneyiminde. Yani devletim diyen kimsenin devletle bağının olmaması esas olmalı diye çıkıyor burada.
Evet, şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani niye bunu hep konuşuyorsun, gelecek falan filan diyorsun. Önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi 2 ya da 3 yıl kadar önce Amerika'dan bir ziyaret geldi ofisimde, hatta bu ofiste konuşuyoruz. Ben dedim ki ya bunlar ne kadar manyak. Adamlar Amerika'ya gitmişler, işte orada charter school'lar var. Hani hizmet evet. Hareketi insanların yönettiği. Oralardan Amerikan ordusuna adam sokuyorlar. Yani ben böyle dalga geçiyorum. Böyle diyor bu kas hafızası diye bir şey var. Muscle memory. Adamlar Türkiye'de bu işleri yapmaya alışmışlar. İşte askeriye adam falan filan, böyle fantezi hoşuna gidiyor. Amerika'ya da gitmiş, bunlar devam ettiriyor ki böyle çok var, bu sorunlardan birisi de o. Yani adam Amerika'da işte Amerika'nın 1/5'ine bakıyor eyalet falan, işte cemaat yapılanması olarak veya bütün Amerika hizmetine bakıyor. Sivil birisi 20 yıldır orada ama bir bakıyorsunuz ki yok, Türkiye'de adil öksüz ne iş yaptıysa onu yapmış. Hatta Amerika'ya gittikten sonra bile Adil Öksüz gibi eski talebeleri, yani kendinden küçük jenerasyon üzerinden o işleri yapmaya devam etmiş. O işlere karışmaya devam etmiş. Gülen'in önünde Mustafa Özcan'la adam kavga etmiş mesela. Yani ben hain değilim, sen hainsin. Yani hizipleşmeler, birbirine girmeler, böyle şeyler falan. Ben şimdi diyorum, bunları tabii ben yeni duydum da, o zaman 3 yıl önceki şeyde o gelen arkadaşa, kamuoyunda da bilinen birisidir. Dedim ki ya bunlar manyak, gitmişler oraya Amerikan ordusuna adam sokuyorsun falan filan, ya bu ne kadar mantıksız, saçma sapan, dünyadan habersiz. Yani Amerikan ordusunun genelkurmay başkanı olsan ne olur olmasan olur, zurnanın son deliği Amerika'da o adam. Yani Hollywood'a adam sok, New York Times'a adam sok, illa bir şey yapacaksan. Yani bu nasıl bir vizyon? Artı ya seni mahvederler. O ülkenin kaç tane, 17 tane benim bildiğim kadar Amerika'nın istihbarat teşkilatı var. Alay mı ediyorsun? Yani kod isimler kullanmalar. Adamın adına bakıyorsun Murat. Ben öyle tanıdım hep. Bakıyorsun alakası yok. Adamın başkaymış ismi. Ya Amerika'da ne yapıyorsun? Yani kod isimlerle iş yapıyorsun falan filan. Sivil toplum kuruluşudur diye adamın yanına gidiyorsun. Tokalaşıyorsun. Ortak resim veriyorsun. Şimdi bize diyorlar ki işte şey, elinizi yıkayıp kurtulmaya çalışıyorsunuz. Evet. Elimi yıkayıp kurtulmaya çalışıyorum. Çünkü ben kiminle tokalaştığımı bilmiyorum arkadaş. Yani tokalaşmışım ama senin elin kirliymiş, kirli iş yapmışsın. Ben seni öğretmen diye tanıdım. Sivil toplum yöneticisi tanıdım. Mübarek işte hizmetten birisidir, abidir falan diye tanıdım. Oho, sen bir başka Mustafa Özcan mısın, adil misin? Tabii ki uzak durmaya çalışıyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum. Bu insani bir şey değil mi? Hesaplaşmaya çalışıyorum. Niye bu kirliliği yaşattınız bize diye. Neyse, şimdi dedim ya bu nasıl bir kas refleksidir Amerika'da bu saçmalıklara girişimidir falan filan. beni şok eden bir şey söyledi. Ben o zaman zaten dedim ki zaten yani son o zaman itibariyle 3-4 yıldır çok eleştireldim hizmet hareketinin yönetimine ciddi manada ve mesafeliydim. Karışmıyordum, gitmiyordum, etmiyordum falan ama o anda dedim ki kesin yani benim bu adamlarla asla hiçbir işim olamaz. Yani hatta eleştirirken bile aynı karede gözükmek istemiyorum. Ama işte insan dayanamıyor yine. Bir sürü insan var, işin içerisinde tertemiz insanlar var. İstiyorsunuz ki onların da hani gözü açılsın, dikkat etsinler, kendilerini korusunlar, yanlış adamların yanlış işlerine bulaşmasınlar diye. O cümlesiyle ben dedim ki bu adamlarla hiçbir işim olamaz. Yani bunlar kafayı yemişler tabiri caizse.
Ne cevap verdi?
Bazı söyleyeceğim, bazı dinleyiciler de kızıyor ya kahve ağzıyla konuşuyorsun falan. Yani kusura bakmasınlar neyse. Dedi ki, ya dedi evet dedi, o dedi. Ben şimdi bu olayı nereden duydum onu da söyleyeyim. Robert Amsterdam diye bir avukat vardı o zaman. AKP hükümeti tuttu Amerika'da. Bu charter okulların hani cemaate yönetiminde olduğu charter okulların açıklarını bulmaya çalışıyor. Davalar açıyor. Bunlar ya, karanlık işler yapıyorlar. Rapor falan da yayınladı hatta adam. Bir şeyler yaptı. Çok da illegal bir şey bulamadı. Hani etik sorunlar var. Biraz paraları kendi işlerinde şey yapmışlar falan ama.
İhalelerde sıkıntı oldu.
İhaleler. FBI soruşturmaları hala devam ediyor. Bir sürü baskınlar oldu. Bir sürü insanlar sorunlar yaşadı falan. Bu arada bu işleri yapın diyen adamlara da bir şey sorulduğu yok. Yani o adamların çünkü hiçbir yerde ismi yok, resmi yok, imzası yok. Neyse. Dedi ben bu Robert Amsterdam'ın işte medyadan okudum. Dedim ya askeriye nasıl sokarlar falan. Ben hala zannediyorum ki bunlar bireysel münferit şeyler. Hani birileri Türkiye'den gitmiş. Eskiden de Türkiye'de askeriye işleri yapmış, polis işleri yapmış falan. Alışkanlık arkadaşta. Orada da fantezilerine devam ediyor. Bana dedi ki evet dedi ben de bunu okuyunca dedi bizzat dedim gittim cemaat yönetimine ve bunu söyledim. Ve bana dediler ki bak korkunç. Tamam o üniteyi lav ediyoruz. Ben şok oldum. Ya adamlar Amerika'da bana işte hususi hizmet diyorlardı ona Türkiye'de. Askeriye adam sokma ünitesi kurmuşlar. Ya yani şimdi diyorlar ya niye eleştiriyorsun da bilmem ne konuşuyorsun niye sosyal medya kardeşim. Ya 1000 tane rapor yazdık anlat anlat. Şimdi bu adamın değişeceği yok dönüşeceği yok. Şimdi Amerika'dakilerin de başını yakacak yarın. Yarın bir gün gidecekler diyecekler kardeşimiz. Ve ben öyle çok arkadaş biliyorum. Hala adamcağızın hiçbir şeyle alakası yok. Ama aynı sivil toplum örgütünde beraber çalışmışlar. Aynı dernekte resmi gözüküyorlar. Ama adamın alakası yok ki senatöre para yediren bir başkası. Bilmem ne yapan Azerbaycan'dan parayı alıp falan filan illegal işler yapan başkası. Ama sırf aynı ofiste çalışmışsın. Yani tabii ki elimi temizleyip kirli çıkmaya çalışıyorum, kurtulmaya çalışıyor insanlar yani. Çünkü bilemiyorsun kim nedir, necidir, ne iş yapmadır. Şimdi bu devlet işleri hani korkunç, o yüzden hep konuşup duruyorum. Yoksa geçmişte şu oldu, Türkiye'de bu oldu ya evet bir sürü kazalar yaşandı. Ben o darbede de cemaat suçludur falan öyle düşünmüyorum. O kan dökülmeler falan filan onların bir tuzağa çekme olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim. Yani hevesli birileri de atlamış olayın üzerine Hulusi Akar darbe yapacak diye, emir komuta içerisinde diye benim görüşüm hala o. O arada da fırsattan istifade kanlı bu işi gösterelim diye bir sürü işte sniper mniper getirtip adamları öldürtmüşler falan filan ki olay vahşi gözüksün falan tamamen. Bir açıdan bakıldığında olay kontrollü darbe. Yani kontrollü darbe.
Orada bir öyle... karanlık yan Erol Olçak'ın öldürülmesi anladığım kadarıyla.
Var artı bir sürü işte balistik inceleme yapılmayan o öldürülen insanlar var. O köprü olayı kimse izah edemiyor. Yarısını kapatıyorsun öbür yarısını kapatıyorsun. Tam böyle Hollywood filmi çevrilsin tepeden helikopterler falan diye manzara hazırlamış adam oraya. Yani değil mi? Manzara
ben
çok güzel.
Ben ilk duyduğumda şey sandım açıkçası geleceği. IŞİD'in herhalde cephane yüklü bir kamyon gönderiyor. Kimseyi bulamadılar. Ayrıca askerleri koydular oraya diye.
Komedi silahı olmayan harp akademisi öğrencilerini götürüyorsun. Gırtlakları kesilsin diye tamamen. Böyle şey de var orada. Yani gerçekten yarın bir gün orada darbe yapmak isterse bak ben sana onu gösteriyorum. Benim şebihalarım var. Bunlar insanlık dışı yaratıklar. Gırtlak kesiyorlar. Yani orada bir demo yaptı Erdoğan aslında tabiri caizse. Bak gerçeğini yaparsanız ben halkı sokaklara dökerim. Yani bir taşla 100 tane kuş vurulmuş oldu. Neyse demek istediğim Türkiye'nin geçmişine bakıldığında falan filan karanlık o işler. Kim ne yaptı falan şey değil. Ben ama asıl onu konuşmuyorum. Konuştuğum şey hala bu hatalar yapılıyor. Şimdi bu hususi işler, şunlar bunlar yapmış adamlar, işte cemaatin âli heyeti deniliyor şu anda. Tepe kadrosu, yönetim kadrosu. Yarısı yine bu adamlardan oluşuyor. Yani yarısı kimsenin tanımadığı, bilmediği, görmediği, yani devlet içerisinde iş yapan adamlar falan. Hala bunlar Türkiye'de devletin içinde adam da kalmadı. Alakasız bile bir sürü adam attılar. Kaldıysa %1, binde bir. Onların üzerinden hala bu üniteleri devam ettiriyorlar. Hala onları kontrol edelim, yönetelim, yarın tekrar güçleniriz. İşte yurt dışına kaçmış olanlarının üniteleri devam ediyor. Onlara işte şimdi tweet atıyorlar, boş durmalar diye. Bizim mesajlarımızın altına, işte YouTube videolarının altına MIT'çisin sen, MIT de aynı gündemi takip ediyorsun. Yani psikolojik harp operasyonları çekiyorlar. Çocuksun, çocuk gibisin, kişiselleştiriyorsun, kişilere kinin var, o yüzden bunu konuşuyorsun. Yok, olabilir, kişilerle de sorunum olabilir, bilemiyorum. Yani %100 bunun garantisini vermiyorum ama yani mesele kişi değil. Şimdi kişi ismi vermeyince diyorlar ki çok afaki, çok soyut konuşuyorsun. Türkiye'de de bir soyutlaştırma sorunu var zaten insanlarda. E tamam, örnek vereyim diyorsun 3 tane 5 tane. Bak şu var, şu var, şu. E kişiselleştiriyorsun. Onunla şahsi bir sorunum var. Yani hiçbir zaman için kazanmanız mümkün değil. İşte en son verdiğim örnek. Kardeşim Amerika'da gidip sen hususi ünitesi kuruyorsun. Oradaki orduya adam sokacağım diye. Bunu hala yapıyorsun 2015, 2016, 2017. Korkunç. Korkunç yani. Etrafındaki insanların bundan haberi yok. Türkiye'dekilerin nasıl haberi yoktuysa ve şu anda hapiste o insanlar, davalarla boğuşuyorlar. %99'un hiçbir şeyden haberi yoktu. İyilik davası, güzellik davası diye geldiler, kermes diye geldiler. Ve bu işleri karıştıran insanlar yurt dışına kaçtı, geride o garibanlar kaldılar. Erdoğan yönetiminde zalim olduğu için, hak hukuk diye bir derdi olmadığı için kimi yakaladıysa o zulmediyor şu anda.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz.
Ben de teşekkür
ederim. Bana iyi günler, bana iyi akşamlar, Türkiye'ye de iyi sabahlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.